Ayrım 5.
Sayfa 48. Dördüncü gün tam ağarırken San Rufino'nun çanları çalmaya başladı. Madame Pica da yaşlı nine ile birlikte kiliseye gitmek üzere yola çıktı. Sior Bernardone henüz gezisinden dönmemişti. Çanlar bayramı müjdeliyordu. Çünkü bugün, yani Eylül'ün 23. günü, Assisi'nin sevgili azizi San Damiano'nun yortusuydu. Minik kilisesi kentin dışında, ovaya inen bayırdaydı. Yavaş yavaş yıkılıyordu bu kilise. Ama eskiden pek gözde bir kiliseydi. Her yıl bugün kilisede eğlenceli bir bayram yer alır, Aziz'in heykeli altın ve gümüş armağanlarla dolardı. Şimdi duvarları yıkılmak üzereydi. Koca koca delikler açılmıştı. Bozulmadan kalan biricik şey haç idi. Üzerinde açık yeşil, kana belenmiş bir İsa'nın sarktığı koca bir Bizans haçı. Bu İsa'nın tuhaf bir tatlılığı vardı. Yüzünde tanrısal değil, insansı, acıklı bir ifade okunuyordu. Ağladığını, tıpkı bir insan gibi ölmekte olduğunu duyuyordunuz. Önünde diz çökenler, onu bu durumda görünce tir tir titriyorlardı. Çünkü haç üzerinde asılı duranın, acıyla kıvrananın aslında kendileri olduklarını duyuyorlardı. Sabahleyin erkenden Francesco'nun odasına girmiştim. Madame Pica, kocası dönünceye kadar kalayım diye bana ufak bir oda ayırmıştı. Orada yatıp kalkıyor, oğluna yakın bulunuyordum. Bütün hastalığı boyunca ikide bir beni sormuştu. Çünkü yanından ayrılmamı istemiyordu. Bugün onu yatakta oturur buldum. Mutluydu. Gözlerini kapıya dikmiş, beni bekliyordu. Gel, gel bakalım Tanrı'nın arslanı diye seslendi beni görür görmez. Bakıyorum bugün yeleni taramış, bıyığını arslan gibi bükmüşsün. Yalanıyorsun da, yemek yemişe benzersin. Anneniz, Tanrı ondan razı olsun. Kiliseye gitmeden bana nine ile ekmek peynir göndermiş. Evet küçük beyciğim, nasıl anlatsam size o duyguyu? Arslanlaştığım doğru, Tanrı yardımcım olsun. Güldü. Otur hele dedi bana, yatağın yanındaki ince oymalı sandığı göstererek. Kanarya yeniden ötmeye başladı. Güneş vurmuştu gırtlağı, minik göğsü türküyle dolmuştu. Francesco aralık ağzı sarkmış, bulanık yaşlı gözlerle konuşmadan uzun süre ona baktı. Kanarya insan ruhuna benziyor diye fısıldadı sonunda. O da insan ruhu gibi çevresinde parmaklıklar görüyor ama umutsuzluğa düşeceğine şakıyor. Türkü söylüyor. Bak görürsün Leo kardeş, günün birinde türküsü o parmaklıkları kıracak. Gülümsedim. O parmaklıklar ne olurdu kolayca kırılıvereydi. Ama Francesco benim gülümsediğimi görünce bozuldu. Ne yani inanmıyor musun dedi. Beden dediğimiz kemik, kıl ve et yanı gerçekten var mı? Yoksa her şey ruh mu acaba diye düşünmek hiç aklına gelmedi değil mi? Hiç gelmedi Francesco, hiç. Bağışla beni, ben ahmak sayılırım. Söyledim ya sana, kolay kolay almaz benim kafam. Böyle bir kuşku şu ana kadar, hasta oluncaya kadar bana da gelmemişti. Tanrı seni miskinlik yoluyla çekip kendine yaklaştırdı. Beni ise hastalık yoluyla, üstelik gündüz değil, gece, ben uyurken, ona karşı koyacak gücüm yokken, düşlerimde sorup duruyordum kendi kendime, acaba beden diye bir şey yok mu aslında diye. Olur ha, bir de bakarsın sadece ruh vardır da, bizim beden dediğimiz, ruhun sadece görebildiğimiz, duyabildiğimiz yanıdır. Hastalığımda her gece uykuya dalmak üzereyken, ruhumun yatağımın üzerinde, havada yüzdüğünü duyuyordum. Pencereden çıkıyor, avluda dolaşıyor, asma çardağın üstüne tünüyor, sonra havada asılıp kalan, Assisi'nin damları üzerinde ileri geri sallanıp duruyordu. İşte o sırada fark ettim büyük sırrı, bedenin yokluğunu. Evet Leo kardeş, beden diye bir şey yok, var olan tek şey ruh. Yüzü pırıl pırıl yataktan sıçradı. Ruhtan başka şey yoksa diye bağırdı mutluca. Ruhtan başka bir şey yoksa, düşün bir Leo kardeş, ne kadar uzaklara gidebiliriz. Beden bize engel olmazsa, bir sıçrayışta göğü bulabiliriz. Sustum. Zihnim dediklerini anlayamadı ya, gönlüm hepsini anladı. Devam ediyordu. Düşümde sıçradım. Bak, böyle işte. Kollarını kanat gibi göğe doğru hızla kaldırdı. Düşte bu işten daha basit, daha kolay şey yok. Ama aynı şeyi şimdi de yapacağım. Göreceksin. Evet, kararımı verdim. İçimden annemin kanı bar bar bağırıyor. Şimdi uyanıkken de yapacağım. Güç olacak, pek güç. Leo kardeş, yardımına ihtiyacım var. Esirgediğim yok Francesco kardeş. Benim için büyük zevk. Ama nasıl? Okumam yazmam hak getire. Kafam dersen o da aman aman işlemiyor. Varım yoğum gönlüm. O da ne işe yarar ki? Zavallı deli gönül. Üstelik sıradan bir dilenci olmasına karşılık horozlanır da. Ona güvenmeseniz daha iyi. Görüyorsunuz ya halimi. Nasıl yardım edebilirim size? Bal gibi edersin. Göreceksin. Dinle bak. Yarın ayağa kalkacağımı sanıyorum. Sen koluma gireceksin. Düşmeyeyim diye bana destek olacaksın. San Damiano'ya gideceğiz. San Damiano'ya mı? Diye bir çığlık attım şaşkınlık içinde. Biliyorsun bugün Damiano yortusu. Çanları duymuyor musun? Bugün demek diye bağırdı Francesco ellerini çırparak. Nedeni buydu demek. Ne demek istiyorsunuz? Bir düş gördüm. Onu gördüm. Dün gece uykumda beni ziyarete geldi. Üstü başı paramparçaydı. Koltuk değneğine dayanmış ağlıyordu. Korktum. Tutayım da düşmesin diye koştum. Ağlama Tanrı'nın azizi dedim ellerini öperek. Ne oldu sana? Cennette değil misin sen? Ağlamak orada da mı var? Evet der gibi başını salladı. Var ya cennette bile var diye cevap verdi. Ama yeryüzünde sürünmeye devam edenler için. Lüks kuş tüyü yatağında seni uzanmış gördüm de acıdım haline. Nedir bu gaflet uykusu Francesco? Ayıp. Kilise tehlikede. Kilise tehlikede mi? Peki ben ne yapabilirim? Benden ne bekliyorsun? Ellerini uzat. Kiliseye omuz ver. Yıkılmasına bırakma. Ben mi? Ben Bernardone'nin oğlu. Sen ya. Assisi'li Francesco. Dünya yıkılıyor. İsa tehlikede. Kalk dünyayı sırtında taşı. Düşmesin. Din benim küçük kilisemin durumuna düştü. Neredeyse harabe haline gelecek. Sen ayakta tut onu. Omzumdan yakaladı, hızla itti. Dehşet içinde uyandım. Francesco sırtını sıvazladı. Bak dedi, parmak izleri hala omzumda sanıyorum. Yaklaş. Yaklaştım ama birden dehşet içinde gerileyerek istavroz çıkardım. Tanrı'nın melekleri sizlere sığındım diye fısıldadım. Tir tir titreyerek Francesco'nun omuzlarında parmak izlerine benzeyen sayısız siyah mor leke vardı. Aziz Damiano'nun parmakları onlar dedi Francesco. Ürkecek bir şey yok. Derken hemen ekledi. Şimdi anladın mı niçin kiliseye gittiğimizi? Yıkılmak üzere de ondan. İkimiz Leo kardeş. Onu taşla harçla yeniden kuracağız. Sönük duran tapınak kandillerini yeniden alevlendireceğiz. Aziz'in yüzü yeniden aydınlansın diye. Bütün istediği bu muydu? Francesco, buyruklarının hepsi bu mu? Yoksa acaba? Hayır hayır, hepsi bu kadardı dedi Francesco. Daha fazla bir şey söylememden korkar gibi eliyle ağzımı kapatarak. Sus, şimdilik bu işle başlayalım yeter. Sustum ama yüreğim hızlı hızlı çarpıyordu. Bu düşün Tanrı tarafından gönderildiğini, müthiş gizli bir anlamı olduğunu seziyordum. Biliyordum, Ulu Tanrı insanı yakalamaya görsün, binlerce parçaya ayrılsa bile gözünün yaşına bakmadan kurbanını bir doruktan bir doruğa fırlatır atardı. Francesco'yu yataktan sevinçle sıçrar gördüğümde korkudan altüst oluşum bundandı. Ertesi sabah odasına gittiğimde uyanmıştı bile. Annesinin koluna dayanarak ilk adımlarını atıyor, evde dolaşmaya çalışıyordu. Sevinç dolu dışarı uğramış gözlerle sanki ilk kez görüyormuş gibi geniş odalara bakıyordu. Oymalı sandıklara, azizlerin üç kanatlı resimlerine. Derken avluya açılan kapının önünde durdu ve sokak kapısının yan köşesindeki taş heykele baka kaldı. Bebek Tanrı'yı kucağında tutan Avignonlu Meryem'di bu. Madame Pica'ya o sevgili günlük güneşlik memleketini hatırlatan, defne, mercan köşk otu ve kadife çiçeği gibi kokulu, bitki saksılarıyla çevrili mermer kenara olan kuyuya bakıyordu. ''Hoş geldin Tanrı'nın aslanı'' dedi gülerek beni görür görmez. Kuzulara yanaştığında onları yiyeceğine, onlardan sadaka isteyen arslan. Annesine döndü. Anne, arslan İncil yazarlarının hangisinin yoldaşıydı? Luka'nın mı? Hayır yavrum, Markos'undu diye cevap verdi Madame Pica. İçini çekerek, kiliseye o kadar seyrek gidiyorsun ki nasıl bileceksin? O halde işte Markos, ben, bu da benim arslanım dedi. Francesco yanıma gelip bana dayanarak, gidelim dedi. ''Nereye gidiyorsun yavrum?'' diye bağırdı annesi. ''Daha ayakta duracak bile gücün yok. Görmüyor musun?'' ''Korkma anne, yanımdaki arslanı görmüyor musun?'' Koluma girdi. ''Tanrı adına'' dedi, istavroz çıkarıp kapıya kadar ilerleyerek. ''Anne, günlerden ne bugün?'' ''Pazar yavrum, Hangi aydayız, kaçı ayın? 24 Eylül yavrum, niçin sordun? Git içeri anne, üç kanatlı resmi al ve çarmıha gerilerinin arkasına yaz. Efendimizin doğuşunun 1206. yılı, Eylül ayının 24. pazar günü. Oğlum Francesco yeniden dünyaya geldi. Neydi o sabah, o yola çıkış? Ne kanatlardı onlar? Bizi Assisi'nin dar sokaklarından sürükleyip götüren o kanatlar. Piazza San Giorgio'ya geldik. Kale kapısından geçtik ve ovaya inen yola girdik. Tam bir güz sabahıydı. Zeytin ağaçlarıyla asma bahçeleri üzerinde hafif bir sis dolaşıyordu. Üzümler bağ bozumcularını bekliyordu. Salkımların bazıları yere kadar sarkmıştı. Son incir, incir dalları üzerinde ballanmıştı. Üzerinde sarı asma kuşları aç gözlerle dolaşıyordu. Zeytin ağaçları zeytin yüklüydü. Her bir minik yaprak üstünde bir ışık damlası vardı. Aşağıda ova henüz uykudaydı. İnce sabah sisi daha kalkmamıştı. Tarlalar biçilmiş buğdayla yaldız yaldızdı. Başaklar arasında kraliçeleri gibi kırmızılar giymiş, her birinin yüreği üstünde kara bir haç, son gelincikler parlıyordu. Ne büyük zevkti. Yüreğimiz nasıl da çarpıyordu. Çarpan sadece bizimki miydi? Bütün dünyanın yüreği de bizimkiyle birlikte çarpmıyor muydu? Francesco tanınmayacak durumdaydı. Bu gücü, bu sevinci nereden bulmuştu? Benim desteğime ihtiyacı kalmamıştı artık. Kendi başına önde gidiyor, anasının memleketinden ozan türküleri okuyordu. Meleksi bir kıvraklıkla havada yüzer gibi çevresindeki dünyaya ilk kez bakıyordu. Parlayan boyunlarını nazlı nazlı sağa sola çevirerek, ıslak burun deliklerini pürtüklü dilleriyle yalayarak iki kutsal öküz geçti. Lekesiz beyazdılar, kalın, güçlü boyunları vardı. Başlarındaki buğday taneleri taç gibi duruyordu. Francesco şaşkın şaşkın durup onlara baktı ve selamlarmış gibi elini uzattı. Ne soylu hayvanlar diye mırıldandı. Ne büyük savaşçıdır onlar, Tanrı'nın yardımcıları. Yaklaşarak kar beyazı kocaman butlarını okşadı. Öküzler dönüp insan gibi kibar, iyi yüreklilikle süzdüler onu. Ulu Tanrı'nın yerinde olaydım dedi bana gülerek. Öküzleri cennette azizlerin yanına koyardım. Eşeksiz, öküzsüz, kuşsuz cennet düşünebiliyor musun Leo kardeş? Ben düşünemiyorum. Meleklerle azizler yetmez. Hayır, cennette öküz de olmalı, eşek de, kuş da. Güldüm. Bir de arslan. Sen Leo kardeş. Bir de ozan. Siz Francesco dedim omuzlarına düşen uzun saçlarını okşayarak. Yeniden yola koyulduk. Bayır aşağı inmek daha kolaydı. Konuşmaya başladık. Francesco birden durdu. Nereye gidiyoruz kuzum diye sordu şaşkın şaşkın. Ne diye koşuyoruz? San Damiano'ya gitmiyor muyduk efendim? Unuttunuz mu? Francesco başını salladı. Sesi acıklı ve üzgün çıkıyordu şimdi. Ben de İsa'nın mezarını kurtarmak için koşuyoruz sanmıştım. İkimiz mi yapacaktık bu işi diye sordum şakayla. Biz iki değiliz diye karşı çıktı Francesco yüzü birden parlayarak. İki değil, üçüz. Ürperdim. Doğruydu, üçtük. Bu denli haz ve güven duyuşumuzun nedeni buydu. Saldırı bunun içindi. Çünkü Tanrı yardımcımız olsun, bu sefer bir barış seferi değildi. Tersine bir savaş patlamıştı da biz bir ordudaydık sanki. Zengin genç beyefendiyle dilenci, yol gösteren Tanrı ile birlikte saldırıya geçmiştik. Kaç yıl geçti aradan? Francesco göğe ağdı bile. Ben ise bu hayattan alınmaya layık görülmedim henüz. Yaşlandım. Saçım döküldü. Ağzımda diş kalmadı. Dizlerim şişti. Damarlarım odun gibi sertleşti. Şu anda tüy kalemimi tutan ellerim titriyor. Ama yine de o günkü yola çıkışımızı hatırlayınca ayağa sıçrayıp asamı elime alasım, çıngırak çalıp dünyayı uyandırmak için tepeye tırmanasım geliyor. Doğrusu peder Francesco, hakkın varmış. Beden diye bir şey yok. Var olan tek şey ruh. Buyuran o. Uyan ruhum. San Damiano'ya doğru uçtuğumuz sabahı hatırla ve her şeyi bir bir anlat. Her şeyi. Ödlek, inanmayanlar sürüsünden korkmadan. Biz koşarken birden genç kız cıvıltıları ve kahkahaları duyduk. Adımlarımızı sıklaştırdık ve San Damiano'nun harabelerine vardık. Duvarlar dışarı doğru bel vermişti. Sarı yıldız çiçekleri taşları sarmış, onların yerini almıştı. Ufak çan kulesi yıkılmıştı. Taşları hala avluda duruyordu. Küçük dilsiz çan da yanı başında yatıyordu. Her taraftan kahkahalar, tiz sesler geliyordu. Ama insan izi yoktu. Francesco dönüp şaşkın şaşkın bana baktı. Harabe baştan başa katıla katıla gülüyor. Melekler olmalı burada. ''Ya melek değil de cinseler?'' diye sordum. Tedirgin olmaya başlamıştım. ''Gel gidelim buradan.'' ''Cinler böyle gülmez Leo kardeş. Melek bunlar. Sen dur burada. Korkuyorsan ben yalnız başıma girerim kiliseye.'' ''Hayır, ben de geliyorum.'' dedim utanarak. ''Leo kardeş korkmuyor.'' Kapı menteşesinden ayrılmış sarkıyordu. Ot bürümüş eşiği aşarak içeri girdik. Minik pencerelerden iki güvercin fırlayıp kayboldu. İlkin, alacakaranlıkta bir şey göremedik. Ama çok geçmeden minberin üstünde koskoca eski bir haçın sarktığını fark ettik. Üstünde de belli belirsiz, havada yüzen bir hayaleti andıran soluk bir vücut vardı. Dibinde San Damiano'nun resmi ve sönük duran bir lamba. Ağır ağır güçlükle ilerliyorduk. Hava kanatlarla doluydu sanki. ''San Damiano, şimdi koltuk değneğiyle karşımıza çıkacak.'' dedi Francesco yavaşça. Yılmadığını göstermek istiyordu ama sesi titriyordu. İlerledik. Tapınağın dar, çapraz girişinden yeşillik görülebiliyordu. Kilisenin minik avlusu olmalıydı. Burnumuza biberiye ve hanım eli kokusu geliyordu. ''Kiliseye gidelim.'' dedi Francesco. ''Burada kalırsak boğuluruz.'' Ama tam eşiği aşacakken minberin arkasından birinin hızlı hızlı soluduğunu, ipeksiz sesi ya da sandığımız gibi kanat hışırtıları işittik. Francesco kolumu tuttu. ''İşittin mi? İşittin mi? Sanki...'' Ama daha sözünü bitirmeden beyazlar giyinmiş üç genç kız tapınağın arkasında saklandıkları yerden fırladılar. Üç yıldırım gibi önümüzden geçip kapıya sıçradıkları gibi çığlıklar atarak bahçeye uçtular. Orada üçü de kahkahayla gülmeye başladı. Ne kadar ürktüğümüzün farkındaydılar. Bizimle alay ediyorlardı. Francesco'yu tedirgin etti bu. Birden o da uçtu bahçeye. Ben de ardından. Kızlar bizi gördü ama korkmadılar. Francesco'yu tanıdıkları belliydi. En büyükleri kıpkırmızı olmuştu. Francesco'ya gelince kapının kenarına dayanıp yüzündeki terleri silmeye başladı. Kız gittikçe yaklaşıyordu ona. Fıkır fıkır kaynıyordu. İçi içine sığmıyordu. Üzerinde boş zeytin bulunan, taca benzeyen bir zeytin dalı vardı saçında. Francesco bir adım geri attı. Ürkmüş gibiydi. ''Tanıyor musunuz onu?'' diye fısıldayarak sordum. ''Sus!'' diye cevap verdi. Kül gibi olmuştu yüzü. Kız cesareti eline aldı. ''Fakirhanemize hoş geldiniz, Sior Francesco!'' dedi meydan okurcasına. Francesco cevap vermeden ona bakıyordu ama alt çenesi titremeye başlamıştı. ''Burası San Damiano'nun evi küçük hanım.'' diye cevap verdim. Francesco'nun sessizliğini örtmek için. ''Ne zaman sizin oldu?'' Öteki iki kız elleriyle ağızlarını kapayıp kıkırdamalarını saklayarak ağır ağır yaklaştılar. Birikinden yaşça biraz daha küçüktüler. 13-14 yaşlarında olmalılardı. ''Bu sabah.'' diye cevap verdi en büyüğü. ''Bütün günümüzü burada geçireceğiz. Size kardeşim Agnes ile komşumuz Ermelinda'yı tanıtayım. Yanımıza bir sepet dolusu yiyecek aldık. Biraz da meyve.'' Yeniden Francesco'ya döndü. ''Sior Francesco, lütfeder de bizimle birlikte yemeğe buyurursa kıvanç duyarız. Evimize geldiniz, ağırlamalıyız.'' ''Seni gördüğüme sevindim Clara.'' dedi Francesco yavaşça. Şakalaşır gibi değildi sesi. Gülen bir ses değildi. Gönlünün ta derinlerinden geliyordu ve genç kızı tedirgin ediyordu. ''Oynamaya gelmiştik.'' dedi kız sitem edermiş gibi. ''Keyfimizi kaçırmak için tam zamanını buldunuz.'' der gibiydi. ''Ben oynamaya gelmedim. Bir düş gördüm de onun için geldim.'' ''Hasta mıydın?'' diye sordu kız. Bu kez sesinde gizli bir yumuşaklık vardı. ''Hasta olmadan önce hastaydım asıl.'' diye cevap verdi Francesco. ''Anlamıyorum.'' ''Tanrı lütfederse anlarsın bir gün. Bir kere şarkı söylerken duymuştum seni. Geceydi.'' diye devam etti kız. Söyleyecek başka bir şey bulamayarak ya da bu karşılaşma anını uzatmak için. ''Beni her gece duydun Clara ama artık duymayacaksın.'' Kız başını arkaya doğru silkti. Uzun saçları omuzları üstüne saçıldı ve onları tutan kurdela çözüldü. ''Niçin?'' dedi kız, gözlerini yere dikti. ''Henüz bilmiyorum Clara. Sorma. Kim bilir, belki başka bir pencere dibinde söylerim.'' ''Başka bir pencere mi? Hangi pencere? Kimin penceresi?'' Francesco başını önüne eğdi. ''Tanrı'nın.'' diye mırıldandı. Ama öyle yavaş söylemişti ki kız duymadı bunu. Bir adım daha attı ileri. ''Kimin penceresinin?'' diye tekrarladı. ''Hangi pencerenin?'' Bu kez Francesco cevap vermedi. "Haydi Clara, yürü gidip oynayalım," dedi kızlardan biri. "Bırak konuşmayı şununla, niçin konuşuyorsun?" Bir an önce uzaklaşmak için ikisi birden elinden tutup çekmeye başladılar. Ama Clara kıpırdamıyor, saçından düşen kurdelayla oynuyordu. İnceydi, kıvraktı, baştan başa beyazlar giyinmişti. Boynundan sarkan vafti saçından, o minik altın haçtan bir de yeni dikleşmeye başlayan, belli belirsiz göğüsleri arasında tılsım gibi sakladığı gümüş bir zambaktan başka bir şey yoktu. Bu kızın insanı şaşırtan yanık kaşlarıydı. Gözlerinin üstünde ince ve ok gibi dümdüzdü bu kaşlar. Derken birdenbire yukarı fırlıyorlardı. Bu yüzden siyah badem biçimindeki gözleri hep ciddi ve öfkeli bakıyordu. Saçına öfkelenmiş gibi tutup şöyle bir büktü ve yeşil ipek kurdelayla iyice bir bağladı. Sonra arkadaşlarına döndü. "Yürüyün çocuklar," dedi, nispet yaparmış gibi. "Aşağı kiliseye, Porti Uncula'ya gidelim. Signor Francesco'yu kendi haline bırakalım. Dilediğini yapsın, düş görmüşmüş." Ermelinda homurdanarak sepeti kaptı. Küçük kız kardeşi Agnes de içinde meyve olan küçük sepeti aldı. Clara önde üçü birden zeytin ağaçları arasından geçerek aşağıdaki ovaya yöneldiler. "Kurtulduk," diye mırıldandı Francesco, derin derin soluyarak, az önce büyük bir tehlike atlatmış gibi. Kapı eşiğine çöktü, güneş ışığında bir görünen bir kaybolan zeytin ağaçları arasındaki üç kız kayboluncaya kadar arkalarından baktı. "Kurtulduk," diye tekrarladı, ayağa kalktı. "Neredeyse öyle olacaktı," bana baktı. Yüzünde hiçbir korku izi kalmamıştı. "Leo kardeş," dedi, sesi değişmişti. Ağır ve kararlı bir havaya bürünmüştü. "Leo kardeş, demedik miydi seninle ben? Biz orduyuz diye, kutsal mezarı kurtarmak için yola çıkıyoruz diye. Gülme, inanmanı istiyorum buna. İlkin küçük, kolay şeylerden başlayacağız işe. Sonra elimizi büyük şeylere atacağız. Derken büyük işlerden sonra imkansızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Dediğimi anlıyor musun? Yoksa beni Bernardone'nin evinde hala yatalak, hezeyan geçiren biri mi sanıyorsun?"